Ayrım 2.
Balıkçı bilir ki ancak bir balıkla, bir yılanla dostluk kurmuş, bir martıyla konuşmuş adamlar kısacık bir süre açık kalacak bir çatlaktan içeri girebilir. Ölümün ayağına yüz sürebilir. Karanlıklar Sultanı'nın yeryüzüne çıkıp gezmesini biraz geciktirebilir. Bu çatlaktan içeri girmekte çabuk davranılmazsa kaya gene kapanır, bir daha açılmaz. Kişi oğlunun umudu bir daha canlanmamasıya söner gider. Balıkçı hazır değilim diyor bir daha. Bu karşılaşmanın sonucu her zaman belirsizdir. İnsanoğlu buradan bir şeyler elde ederek, bir şeyler öğrenerek çıkabilir, yeryüzüne dönebilir. Hiç çıkmayabilir, dönmeyebilir de. Hazır değilim diyor balıkçı. Kapını veren çatlağın kıstırdığı yüzgecini yırtarak kurtuluyor. Canının acısı içinde, kolundaki ağırlığı yeniden duyarak, sokanın dayandığı yerde etinin yırtıldığını bilerek uyanıyor. Koluna asılı balığın yüzgeci yırtılmış, kanamakta, gözünde bir damla yaş titrer gibi. Sandal hala akıntıya kapılmış gitmektedir belki de, uzakta, yukarıda. Suyun içinde bir kan izi, bir gözyaşı yolu bırakarak kırgın balıkları gibi ağmaya başlıyorlar balıkla balıkçı. Sonra vurgun diyor içinden balıkçı. Vurgun yedim, bilmeliydim öyle olacağını diye düşünüyor. Ya da düşünmeye vakit bulabiliyor, belki. Kendisini vuranın deniz olduğunu hiç usuna getirmeden. Bir zamanlar dost olduklarını düşündüğü yılanla eşitlik içinde birkaç dakika geçirmişlerdi. O yılanı tutsak etmişti ama yılan da cezasını vermişti bu tutsaklığın. Buna karşılık kendi gücünü göstermeye kalkıp yılana herhangi bir şey yapmadığı gibi yılan da ona dokunmamıştı salıverilince. Balıksa dostluktan öteye geçmek istediği için sürekli olarak tırmanıyor, kolunu azar azar yutuyor, omzuna yaklaşıyor, yuttukça da büyüyor, ağırlaşıyordu. Balık ağırlaştıkça bu yükü sevdiğini anlıyordu balıkçı. Ağırlığın arttığını duydukça gönlünde onu yenileştirebiliyordu. Soğuğu duydukça içinden kaynayan, üreyen bir ısıyla kendini de balığı da ısıtabiliyordu. Yavaş yavaş balığın dilinden anlamaya başladığını sezdi. Kim bilir, belki de balıktı balıkçının dilinden anlamaya başlayan. Uzun sözün kısası, yavaş yavaş anlamaya başlıyorlardı birbirlerini. Balık uyu gene diyordu ona. Hazır değilim dediğin için giremedik karanlığın içine. Ölümden korktun. Oysa ölümle bir araya gelmeden, acılar çekip parça parça olmadan gönlün tazelenmez, yeniden doğamazsın. Seninle her yere giderim diyordu balıkçı. Ama hazır değilsem bir şeye, seninle bile gitsem neye yarar? Ne ki kendi gönlü bile kanmıyordu balığa bu söylediklerini. Çocuk ilk avını getirip büyüklerinin önüne bırakıyor. Gözleri yerde bekliyor. Oymak dedesi hayvanı yarıyor, kanından alıp çocuğun dokuz yerine sürüyor. Usta elleriyle sağ bacağın en güzel kemiğini sıyırıp çocuğun eline veriyor. Bundan böyle herkes seni şimdi vereceğim adlanacak diyor. Adın? O sırada gök gürlüyor uzun uzun. Çocuk atsız kalıyor. Balıkçı hanidir, suyun içinde mi, dışında mı, yüzünde mi, dibinde mi bilemez olmuş. Bir ad arıyor. Belki kendine, belki balığa, belki de ikisinin oluşturduğu yeni yaratığa. Aynalar var sanki çevresinde, durmadan çoğalan. Bakıyor, görüyor, baktıkça daha çoğunu görüyor. Eşini bugüne dek görmediği bir yüz, bin yaratık görüyor. Bir kolu balık bir adam, ağzından insan başı bitivermiş bir balık, bacakları arasından boğazına dek bir balığın uzandığı bir adam, bir insanla çiftleşmiş bir balık, bir balıkla tekleşmiş bir adam, kendi kendiyle çiftleşen bir balık, kendi kendiyle çiftleşen bir adam. Sonu yok bunun. Biri yüz bini binlercesi, çevresinde çılgınca hazlar içinde çırpınıp gerinen, titreyip uzayan, büzülüp genleşen yaratıklar, bir yaratık, bir esrikliğin çoğaltıp durduğu tek bir haz yaratığı, sonu yok. Hem balıkların çiftleşmesi ancak insanların oyun olsun diye yaptıkları resimlerde görülür. Aradığı adı birileri uzaktan fısıldar gibi ama balıkçı işitemiyor bu fısıldanan adı, bir şeye benzetemiyor. Ortalık aydınlanıyor ara sıra. Gün doğup batıyor belki. Belki bulutlar aralanıyor. Bildiği tek şey bu aydınlanmaların sıklaştığı, bu aydınlığın gitgide arttığı. Düşünmeye başlıyor. Ava çıktım, avımla iç içe geçmiş durumdan döndüm. Saçmaladığını biliyor. Avım değil ki diyor. Ne ben bunun ardına düştüm, ne bu benim karşımda sıkıştı kaldı. Bir rastlantıydı buluşmamız. İç içe geçmiş bile değiliz. O ne isterse, nasıl isterse öyle oluyoruz. O duruma geçiyoruz. Hem döndüm sayılır mı? Nereye, kime, ne zaman dönmüştüm ki? Bir garip yolda, bir tuhaf yolculuktayım. Ama onunla, Orfinoz'la, balıkla, kendini bana yakalatıp ardından beni yutanla birlikte yaşamak zorunda kaldığım doğru. Niye öyle diyorum sanki? Hoşuma gitmiyor mu? Birlikteyim demekle yetinmeli. Tek kesinlik bu, ardı yok. Düşünmekten vazgeçiyor balıkçı. Çünkü şimdi güne doğru ağıyorlar. Işık yok. Işıltı, balkıma yok. Un gibi bir aydınlık içindeler sanki. Yeryüzünden çoktan kopmuş gibi. İkimiz de ölmüş olmalıyız diyor balıkçı. Ya da kendini hala balıkçı sanan bir düşünce. Balığın ağırlığı üstümde kalmadı. Oysa uçar gibiyiz. Öldüler parçalandılar. Yürekleri, dalakları, bağırsakları yenilendi belki. Belki yeniden doğdular. Ölüler her şeyi bilir. Öğrenmenin yolu da ölmektir. Ölüp yok olan, ölülere karışan, yerin, suyun altına inip onlardan salık alan, gökyüzüne, onun da ötesine çıkıp ışığı, aydınlığı, bilgeliği oradan çiçek derer gibi yanına alıp gövdesinin dağılmış parçalarını yeniden bir araya getirerek, tazelenip yeniden doğmuş gibi yeryüzüne dönerek insan arasında karışandır ki bilinecek her şeyi bilir. Öldüm, dirileceğim, her şeyi bilir olacağım diyor balıkçı. Balığın dişleri omuzuna saplanıyor. Onu unutmaması gerek. Gurura hele hiç kapılmaması gerek. Bir martı yayılıyor üzerlerinde bir ağacın tacı gibi. Kendi o ağacın gövdesi. Balık omzundan üzerinden bir an bile kopmadığı halde aşağıda, uzakta, yeryüzü, su yüzü gibi yayılıyor. Gökyüzü, yeryüzü, su altı bir araya gelmiş gibi bu ulu ağaçta. Evrenin tümü olmuşlar sanki. Balıkçı biliyor ki balık kendisine yapışık, aşağıda yayılır gördüyse denizdir. Bu ana dek denizi görmüyor, her şeyi balık aracılığıyla düşünüyordu. Şimdi ansızın. Sonra uzaktan, ne zamandır belli belirsiz yaklaşarak artan ama gene de uzaktan gelen bir uğultu kulaklarının dibinde patlar gibi oldu. Martıyla birlikte göz karartıcı bir hız içinde düşerlerken denizin yayılıp sayısız parmaklarını uzattığını gördü. Balığın bütün gücüyle kendisine yapıştığını duydu. Sonra ortalık iyice karardı. Bey Karaca'nın ardından uçuyordu mahmuzlayıp durduğu atın sırtında. At kanatlarını germiş gölgesini Karaca'nın üzerine değdirdi değdirecek. Karaca birden taş gibi durdu kaldı. Dünyalar çarpıştı delice hızları içinde. Boynu kırılıp yüzü gözü kan içinde kalan beyi gözyaşlarıyla diriltmeye çalışan uzun saçlı, uzun parmaklı, güzeller güzeli delikanlının yok oluvermiş bir Karaca'nın yerinde durmakta olduğunu kim anlayabilir? Kim bilebilir bundan böyle? Tek boynuz kız olan kızlara düşkün. Koşar koşar onların kucağına atar kendini yatar. Herkesin bildiği bir şey bu. Tek boynuzu yakalayıp yiğitlik göstermenin tek yolu da güzel bir delikanlının kız gibi giydirilip kıra salınmasıdır. Delikanlı kırıta kırıta önden yürür. Tek boynuz onu görür görmez koşar gelir kucağına atılır. Koynuna girer delikanlının. O zaman kat kat giysiler altına gizlenmiş mızraklar ortaya çıkar. Tek boynuzun böğrü delik deşik olur. Kişioğlu, silik anısı belleğinin bir köşesinde sıkışıp kalmış uçmaya yeniden ulaşmak için can atar. Ama kaç kişi, bir parçacık da olsa, eksik güdük de olsa bunu başarabilir? Eskiden, çok eskiden olur, olabilirdi belki o iş. Her şey bitip tükendikten sonra her şeyin yeniden başlayabileceğini, biten bir yılın ardından yeni bir yıl geldiği gibi o uçmaya dönüşebileceğine inanmak güç artık. Bir daha, bir daha ölüp, bir daha... Bir daha, bir daha dirilebileceğine inanamıyor insan. Akıp gitmesinin çizgisi üzerinde, örneğin bir kolunuzu yutmuş bir balığı el içinde taşımakla bilgeliğinizi gösterdiğinizin kaç kişi farkındadır? Başta kolu yutulmuş kişi bunu bilgeliğine değil, sevdasının çaresizliğine verir. Karşı konmaz bir yıkımın kurbanı olmayı seçmek türünden bir katlanış açılışından kendine bir büyüklenme payı çıkarmaya bakar. Balıkçı şu anda arkadaşlarının arasında kahvede oturur görüyor kendini. Çevresini almışlar, üzüntüleri yüzlerinden okunuyor. Balığı görmedikleri besbelli. Ama balığın içindeki kolunu da görmüyorlar. günlerdir nerede olduğunu soruyorlar. Kazaya uğradın diye merak ettik diyorlar. Hiçbiri kolum nasıl koptu diye soramıyor. Hakları da yok değil ya. Bir kolu koparsa, kesilirse birkaç günde iyileşmez insan. Sonra kazaya uğramış olsa duyulur, hastaneye yatmış olsa bilinirdi. Balıkçının ağzından tek söz çıkmıyor. Yalnız balığın görünmemesine üzülüyor. Gene de ne yalan söylemeli, kolumu yutmuş koca balığı nasıl görmezsiniz diye bağırmak istediği halde cesaret edemiyor. Bu konuyu açmayı gözü yemiyor. Herkesin görmesini istediği bu seviyeyi görmeyenleri gördürmek, böylesine bir yiğitlik gösterisi, böylesine bir yürek pekliğimi gerektirmeliydi. Kendinden tiksinip evine dönüyor. Şimdi de evinde görüyor kendini. Sanki balıkla birlikte denizin dibine inen o değil, balıkla birlikte uçar gibi olan o değil. Balık yalnız kolunu yutmuş değil şu anda, her yanını sarar gibi. Seni görmediler, göremediler diyor. Pesten pes bir sesle. Seni görmelerini sağlamak için ne yapmalıydım ki? Söylemek, anlatmak. Deli derlerdi, görmezlerdi. Dokundurmak. Görmedikleri bir kolun yerinde bir balığa mı dokunurlardı? Ya da ne bileyim göze alamadım işte. Belki de sensiz edemediğimi anlıyorum, biliyorum. Ondan korktum belki. Seni benden ayırırlar diye korktum. Durdu. İlk olarak böyle şeyler düşünebiliyor, söylüyordu. Sevi ilk olarak bu sözlerin kılığına mı giriyordu ağzından çıkarken? Seninle her yere giderim artık, oraya, denizin dibindeki ölüme bile. Hazırım, şimdi hazırım. Ölümün bile yanına varabiliriz. Kendini sandalında görüyor ansızın balıkçı. Kurşun rengi, ışıksız, karartı kararacak bir gökyüzü altında. Sandal akıp gidiyor hala. Kolundaki ağırlığın yenileşmesini önce gönlünün gücüne bağlıyor ama biraz sonra anlıyor ki balık küçülüp kurumakta, etleri yarılıp kokmaya başlamakta. Dişleri hala omuzunda ama balık hızla bir gelmişe dönüyor. Çıldıracak gibi oluyor balıkçı. Çıldırmamışsa daha. Anlamıyor, anlamak istemiyor. Balık eriyip parça parça döküldükçe kolunun kemiği çıkıyor ortaya. Kendi etini de götürüyor balık. Kendi kemikleri de dökülüyor balığınkilerin ardında. Balığın başından arta kalanla birlikte kol kemiği omzundan koptuğunda balıkça ne yapacağına karar vermiştir artık. Sandalını kıyıya vuracak gibi çeviriyor. Sonra kendini suya bırakıyor. Adımı Sevi'ydi diye düşünüyor ama bulamadım bu adı. Seçemedim vaktinde. Gürültüye kulak verdim gereksiz yere. Gürültünün gizlediğini işitmeye çalışmalıydım. Deniz kendiliğinden gelen balıkçıya kucak açmış. Ölmeyen Sevi'nin öldürücü olduğunu bilememiş bu zavallıya kim yol gösterecek şimdi? Hazır olduğunu söylediği ölüme kim götürecek onu? Bu iş denize düşüyor. Orfinoz'un balıkçıyı güçlü sandığı sürece sevmiş, güçsüzlüğünü insanlar karşısındaki neyse de kendi karşısındaki güçsüzlüğünü gördüğü anda parçalanıp dağılmış olduğunu kim anlatacak balıkçıya? Birilerinin anlatması gerek ama denizin işi değil bu. Deniz her acıyı boğan ölüm gücünü her gücün üstünde görür gibidir çünkü. Enginliği ölçüsünde güçlülüğü gördüğü yerde tanır. Aşağıda şimdi ölümün kayası yavaş yavaş aralanmaktadır. Kendisine doğru süzülüp gelen balıkçıyı karşılamak için deniz analar gibi sevdiğini döl yatağında tutup saklayacaktır. Bir daha doğurmamak üzere. 1968, 1972, 1976-77 2 Şekerciden aldığım bir tekerlek tatlıyla gittim, bir kahvenin sokağa bakan üstü tentenili sekisine oturdum. Kahveci o tatlının tümünü kolayca yiyebileceğini sanan görmemiş gezmenler karşısında duyduğu şaşkınlığı, her tanrının günü 50-100 kez belli etmekten usanmamış olacaktı ki, gözlerini açarak bir tatlıya baktı bir bana. Çayı getirdi, gerideki tezgahının ardına çekildi. Ölüm kadar güzel yüzü adam görünmemişti daha. Kahveciye inat, tatlımı yedim, bir demlik çay daha ısmarladım, gazeteyi okudum, bitirdim. Neden sonra adamın şaşkınlığının gerçek olduğunu anlayabildim. Konuşmamdan, bölge gazetesini okumamdan, benim gezmen değil, yerli olduğumu düşünmüştü herhalde. Kalkıp içeriye tezgaha gittim, parasını verdim. Ardından şaşkınlaşıverdim. Dükkanın arkası duvar değildi, camdı. bir kapıdan gene tonoz tavanın altından kalan başka bir sekiye çıkılıyordu. Ama camdan öteye bakınca gökyüzünü görüyordunuz. Tezgahın hemen altına gelen yerde de Birgi Kule'nin tepesi. Cam duvarın kapısından öteki sekiye çıktım. Önümde açılıveren derinlik karşısında başım döndü. Elim tutunacak bir yer aradı. Bir masa köşesine çarptı. Basamak döşeli bir uçurum vardı altımda. Uçurumun dibinde de sekizde birini bir çeşmenin kapladığı değirmi bir alan. Özekten çevreye çizilmiş çizgilerle dilim dilim bölünmüş taş bir değirmi alan. Bir yanında eski saray üç katıyla bir oyuncak gibi kalıyordu altımda. Kulesinin üst mazgalları karnımın karşısındaydı. Ana dili İngilizce olmayan bir ses yanı başımda "Striking, isn't it?" dedi. Tutunduğu masada oturuyormuş. Önünde açık bir defter, kalemi elinde. Evetledim başımla. Yüzü asık değildi ama gülümsemenin izi de yoktu yüz çizgilerinde. Yavaş yavaş sekinin kıyısına yaklaştım. Biraz alıştıktan sonra son yenilenişinden bu yana gene de aşınmış basamaklardan inmeye başladım ağır ağır. Dördüncü basamakta durdum, başımı çevirdim. Biraz yukarıda kalmıştı gözleri, bana bakıyordu. Arkasında duvara yapıştırılmış bir duyu gördüm gözümün ucuyla. Kocaman yeşil harflerle yazılı dikkat sözcüğünden başka bir şey okunmuyordu. Önüme bakmak daha doğru olacaktı. Neden sonra üçgen dilimli alana inebildim. İnsan eliyle dev ölçüsünde bir eski çağ tiyatrosuna benzetilmiş olmasa bu yamaç aşağıdan bakanlara sert bir dağ yamacı gibi görünürdü. Alanın bir yanına doğru yürüdüm. Eski sarayı uzaktan karşıdan görmek istiyordum. Değirmi alanın bitiminde yapı duvarlarının yeniden başladığı yerde dikkatli bir kağıt daha çıktı karşıma. Gelen gençlerin çok olduğu, yolun darlığından ötürü ister istemez insana çarptıkları ama özür dilemeden geçip gittikleri bu köşede gezmen aldırmazlığımı takınarak duyuruyu dikkatle sonuna dek okudum. İkinci masal. Geceden geceye arabayı kaçıran adam. Nezihe'ye. Günlerden deniz, sulardan salı, yürürden vatoz, yüzerden kedi. Uslu kişileri tekerlemelerden. Adam yıllardır Sazandere'ye gideceğim, gidiyorum diye tutturmuş Yaşar'dı. Biri mi gitmiş de övmüştü orayı, haritanın birinde mi görüp merak etmişti, yoksa bir resmi mi ilişmişti gözüne bir yerlerde bilemiyordu. Tek bildiği denize gitmeye her kalkışında Sazandere'yi düşünerek yollara düştüğü, sonra da ya üşendiği ya başka yerlere giden arkadaşlarına uyduğu ya da yolun bozuluverdiği, arabaların işlemeyiverdiği bir sıraya rastladığı için oraya bir türlü gidememiş olduğuydu. Denize tutkundu kendini bileli. Kulaç atarken kollarının suya saplanıp kaydığını, suyun yüzünde açar gibi olduğu yaranın tükenmez bir dirençle kapandığını gördükçe, gövdesinin bacaklarının bu serin renkli peltenin içinde salınmasına baktıkça, dirimi bütün varlığıyla duyar kavrardı. Denizsiz kalmamak için gittiği her kıyıdan çakıllar, kavkılar taşırdı evini. Denizi bütün gözenekleriyle yeniden emebileceği günlerin gelmesini çakıllara, kavkılara bakarak beklemişti. Kışlar kışı. Yediği balıklarda yosunların, kıyıların kokusunu arar, ağaçları hışıldatan yele işlerken yürek atar gibi ses çıkaran makinelere kulak vererek bu seslerde kıyıya çarpan dalgaları denizin yüreğinin atışını bulmaya çabalardı. Denizsiz bir kentte oturmaya karar vermekle deniz suskunluğunun artacağını, çok sevdiği bir yerden insan hali usunabileceğini, bir günün gelip çatması olasılığını ortadan kaldırabileceğini düşünmüş, bir çeşit kurnazlık etmişti sanki. Kendi kendini aldatmayı gereksinirmiş gibi bunu yapmanın boşluğunu anlamadan. Kocaman kocaman kavaklar vardı oturduğu bu kentte, sokaklarda, bahçelerde sıralanıp boy gösteren. İlk yazın gelmesiyle yeşerip yapraklanınca, hışıltısını duyurunca her ağaçtan daha çok denizin dalgalanışını, teknelerin salınışını anımsatırdı bunlar. Balık oluverirdi kavaklar bakarken bakarken deniz olmanın, sandal olmanın arkasından. Balığın kavağa çıkması deyimini eskitir yok ederdi. Kavaklar yapraklandıktan epey sonra da bir kuş gelip ötmeye başlardı gece yarısını gece. Kısacık iki sesten, biri üst biri alt perdeden iki sesten oluşan ötüşünü saatlerce kısa, eşit aralıklarla yineler dururdu. Bu muydu İshak kuşu dedikleri? Kestiremezdi bir türlü. Kentlilerin o saatte uyanık duranları kuş seslerinden anlamaz olmuşlardı nedense. Kime sorar, kimden öğrenirdi bu işin doğrusunu? Ama adını kesinlikle bilmeye dursun, kuşun sesi geldi mi adam anlardı ki denize dönmenin çağı gelişmiştir. O zaman içtiği sulara tuz ekmeye başlardı düşündü. Gövdesinin bütün uzunluklarını mersin balıklarına, bütün yuvarlaklıklarına, deniz analarına dönüştürür, yosun ormanlarında dolanır, dalıverirdi palamut çorumlarının içine. Sonra bir sabah uykusundan sıyrılıverir denizin yolunu tutardı.